bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tarihimizde garip vakalar. Reşat Ekrem Koçu. Doğan Kitapçılık. 4. baskı Ocak 2003. Filyos Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Aralık 2005. Okuyan Levent Filyos. Eğri Kapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 48 kratlık nadide bir elmas çıkar. Kaşıkçı elmasının Eğri Kapı çöplüğüne nasıl düştüğü tarihin bir sırrı olarak kalmıştır. Tanzimat'tan evvelki devirde İstanbul'da padişahtan başka ancak 3 kişi eğer ata tercih ederlerse arabaya binmek hakkına sahiptiler. Bu 3 kişi de İlmiye sınıfının en yüksek simaları olan Şeyhülislam Rumeli Kazaskeri ve Anadolu Kazaskeri efendilerdi. Tanzimata kadar memleketimizde tatbik edilmiş eski yasaklardan garip, garip olduğu kadar da hazin ve tuhaflarından biri de çarşı hamamlarına giden gayrimüslimlerin nalın giymekten men edilmiş olmalarıdır. Eskiden rakıya aslan sütü derlerdi. Herkes içki içemez, rakıyı yüreği sağlam insanlar içmelidir derlerdi. Onun için eski büyük gedikli meyhanelerdeki rakı güğümlerinin üzerine pirinçten bir yürek şekli konulurdu. Sümbül çiçeğinin mor renklisinin katmerlisi ilk defa olarak 17. asırda büyük Türk alimi Katip Çelebi tarafından elde edilmişti. Reşat Ekrem Koçu 1905'te İstanbul'da doğdu. Darülfünun tarih bölümünü bitirdi. Çeşitli liselerde tarih öğretmenliği yaptı. Bugün hala tam bir dökümü yapılamamış yüzlerce makale ve pek çok kitap yazdı. 1975'te İstanbul'da öldü. Koçu yer yer bir meddah tavrıyla anlattığı Osmanlı tarihini kalabalık bir okur kitlesine açan ve sevdiren bir popüler tarihçi oldu. Eserlerinde anlattığı dönemlerin gündelik yaşamı ve insan ilişkileri konusunda zengin ayrıntılar vererek adeta tarihi resimler yaptı. En büyük fakat maalesef tamamlanamamış eseri İstanbul Ansiklopedisi olan Reşat Ekrem Koçu, tarihçi Cemal Kafadar'ın deyimiyle İstanbul tarihçiliğinin yüz akıdır. Reşat Ekrem Koçu. Reşat Ekrem Koçu 1905 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Ekrem Reşat Bey 1877-1933 İstanbul Şehre Emaneti muhasebecilerinden Abdullah Reşat Bey ile Osman Paşa kızı Melek Hanım'ın oğluydu. Ekrem Reşat Bey İstanbul'da yayımlanan Tarih, Malumat, Ceride-i Havadis gazetelerinde çalıştı. Daha sonra Konya Sanayi Mektebi Müdürlüğü'ne atandı ve Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar bu görevde kaldı. Bu yıllarda Babalık Gazetesi'nde de görev yaptı. Konya'dan ayrılıp İstanbul'a dönünce 1925 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin Memleket Haberleri Servisi'nin başına getirildi ve hayatının sonuna kadar bu görevde bulundu. Reşat Ekrem Koçu'nun yaşamında çok önemli bir yer tutan annesi Hacı Fatma Hanım ise Koçu'nun Yangın Var isimli eserinde yazdığı gibi İtfaiyeli Bedri'nin Ayşe adında dünya güzeli bir ablası varmış. Bu kız yine o bozgun muhacirlerinden ve eski Zara eşrafından Emin Paşazade Şevket Bey'in gayetle mahremi uşağı Büklü Müklü Mustafa ile evlendirilmiş ki Reşat Ekrem Koçu'nun anası Hacı Fatma Hanım eski Zaralı Şevket Bey'in kızıdır. 1921'de Bursa Lisesi'ni bitiren Koçu, 1931'de İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Burada yaşamı ve eserleri üzerinde önemli etkiye sahip olan Ahmet Refik Altınay'ın önce öğrenciliğinde sonra da asistanlığında bulundu. 1933'te meşhur üniversite reformu birçok öğretim üyesiyle birlikte Altınay'ı da tasfiye edince hocasıyla birlikte üniversiteden ayrıldı. Emekliliğine kadar Kuleli Askeri, Pertevniyal ve Vefa liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. 6 Temmuz 1975'te İstanbul'da öldü. Reşat Ekrem Koçu birçok kitap ve henüz kapsamlı bir dökümü dahi çıkarılmamış olan yüzlerce makale yazdı. Bunlar arasında hemen akla gelenler Kızlar Ağrısı'nın Piçi 1933, Hatice Sultan ve Ressam Melling 1934, Eski İstanbul'da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri 1947, Tarihimizde Garip Vakalar 1952, Osmanlı Padişahları 1960, Erkek Kızlar 1962, Dağ Padişahları 1962, Esircibaşı 1962, Forsa Halil 1962, Yeniçeriler 1964, Osmanlı Tarihinin Panoraması 1964, Fatih Sultan Mehmet 1965, Patrona Halil 1967 ve Kabakçı Mustafa'dır 1968. Bütün bu eserlerin yanı sıra Koçu adı genellikle büyük bir yayıncılık ve yazarlık macerası olarak anılan İstanbul Ansiklopedisi ile özdeşleştirilir. Büyük kısmını bizzat ve bazen de takma isimler alarak yazdığı, resimlediği, kaynak bulduğu bu baş eserini bitirmesi maalesef mümkün olmamış, ansiklopedi G harfinin ortalarında maddi yetersizlikler nedeniyle durmuştur. Koçu'nun Türk tarih yazılındaki yeri çok önemlidir. Tarihi sevdiren adam olarak anılan hocası Ahmet Refik Altınay'ın yolundan gitti, o yolu genişletti. Olağanüstü ayrıntıları yakalayan dikkat ve titizliğiyle büyük bir hikaye etme başarısı elde etti. Koçu için günlük yaşamın ayrıntılarına girmek önemlidir. Okur bu ayrıntılarda bazen geleneklerin ve göreneklerin, bazen de deyimlerin ve atasözlerinin kökenleriyle buluşur. Sofra adetleri, giyim kuşam tarzları başarıyla resmedilir. Koçu'nun okurları onun tiplerini izlerken şaşılacak derecede tanıdık oldukları bir dünyada yolculuk ederler. Onun için insan önemlidir. Tarih insanın hikayesidir. Kahramanları bütün çelişkileri, zaafları, iyilikleri ve kötülükleriyle resmedilir. Sağlam bir Osmanlı tarihi öğrenimi gördü, harikulade bir arşivciydi. Yazdıklarını maalesef çoğu zaman kaynak göstermeden de olsa belgelere dayanarak yazdı. Bu belgeler hafiye raporlarından mahkeme kayıtlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ama o esas olarak bir anlatıcıdır. Okurunun karşısına zaman zaman bir meddah edasıyla çıkar. Göz önünde canlandırır. Koçu'nun anlattığı bir bahis kolayca unutulmaz, unutulamaz. Koçu'da popüler zihniyetin tarih ezberlenen bir şeydir anlayışı yine popüler bir üslupla darmadağın edilir. Çünkü Koçu'nun anlattıkları okunduğunda zaten adeta ezberlenmiş olur. Doğan kitapçılık Osmanlı tarihine ilginin hak ettiği düzeye geldiği şu günlerde son tarih anlatıcılarımızdan biri olan Koçu'nun daha önce zaman zaman basılmış, büyük ilgi görmüş fakat bugün okura ulaşamayan kitaplarını yeniden yayınlamaktan ve okurlarıyla buluşturmaktan gurur duyar. Dalkavuklar. Bugün dalkavukluk bir ruh ve tıynet meselesidir. İş meslek olmaktan çıkmıştır. Tanzimattan evvelki devirde ise dalkavuklar kahyaları, nizamnameleri ve nahları olan bir esnaf zümresiydi. Topkapı Sarayı arşivinde 1. Mahmut devrine ait kime hitap ettiği belli olmayan bir arzuhal bulunmuştur ki bugünkü yazı dilimize çevrilmiş sureti şudur. Devletli, inayetli, merhametli efendim, kimsesiz dalkavuk kullarınızın arzuhalidir. Her sene Ramazan Şerif geldiğinde İstanbul'da davetsiz davetsiz iftarlara gideriz. Ulemanın, ricali devletin vesair büyüklerin, mevki sahiplerinin sofralarında çeşitli nefis yemekler, şerbetler, türlü türlü reçeller, tavuk göğüsleri, elmas pareler, helvalar, kaymaklı baklavalar, ekmek kadayıfları, süzme aşureler, hoşaflar yer ve içeriz. Üstüne göbek tütünü ve kahveyle ikram görürüz. Lakin içimizde bazı terbiyesizler bulunup edebe uymayan hareket ve tavırlarıyla veli nimetlerimiz efendilerimizi gücendirmekte, zararı da hepimize dokunmaktadır. Dalkavukluk sağlam bir nizama bağlanmazsa cümlemizin açlıktan öleceğimiz aşikardır. Kadim nizam ve kanuna göre yeniden bir nizama bağlanmasını, uygunsuzların içimizden tart edilmesini, tavır ve hareketleri hepimizin makbulü olan Şakir Ağa'nın cümlemize kahya tayin olunmasını ve eline memuriyetini bildiren bir kıta ruhsatname ihsan buyurulmasını niyaz ederiz. Emir ve ferman devletli, inayetli efendim Sultanım Hazretlerinindir. Dalkavuk kulları. Bu kıymetli vesikanın altına da şu şayan dikkat satırlar yazılmıştır. Dalkavuklar kibar ve rical huzuruna girdiklerinde etek öperler. Oturacakları yer Trabzan yanındaki küçük minderdir. Vazifeleri hane sahibi olan zatın mizaç ve tabiatına uygun şekilde konuşmak, meclise neşe vermek, keder verici sözlerden, zikri müstekreh tabirlerden ve küfürlerden gayet de sakınmaktır. Hane sahibi ne söylerse fevkalade yardakçılıkla tasdik edecekler ve asla aykırısında söz söylemeyeceklerdir. Verilen ihsanı gizlice alacaklardır, verilen paranın çokluğuyla meslektaşları arasında övünmeyeceklerdir. Yine bu vesikada bulunan bir dalkavuk narhından dalkavukluğun sadece sözde bir veli nimete yardakçılık olmadığını öğreniyoruz. Dalkavuk vücudunu da eğlence aleti yapmış bir zavallı bir biçaredir. Hatta dalkavukluk tehlikeli meslektir. Yapılacak çeşitli eğlencelere göre dalkavuklara konulacak narh da şudur. Dalkavuğun burnuna fiske vurma, fiske başına 20 para. Başına kabak vurma 30 para. Yüzünü tokatlama, tokat başına 30 para. Oturduğu minderden ve setten aşağı yuvarlama 30 para. Merdivenden aşağı yuvarlama 180 para. Bir yeri incinir kırılırsa tedavi ve cerrah parasını latife eden verir. Çıplak başına tokat atma, tokat başına 45 para. Elinde 5-10 kıl kalmak ve dişlerini leylek gibi çatırdatmak şartıyla sakal zelzelesine 60 para. Sakal boyamasına 60 para. Sakalının yarısı veya cümlesi arpa boyunca kırkılırsa latifeyi yapan dalkavuğun 3 aylık nafakasını verir. Bu nafaka ayda 30 kuruştan 90 kuruştur. Dalkavuğun kafasına iri bir yumruk indirme, yumruk başına 40 para. Ellerine ve ayaklarına domuz topu bağlama 40 para. Yüzüne mürekkep ve kömürle kara sürme 37 para. Kuyruğu dışarıda kalmamak üzere bir fındık sıçanını ağzının içine kapatma 400 para. Sakız dolabına yani bostan dolabı bağlanarak su içinde bir miktar durdurulmak şartıyla bostan kuyusunda bir devrine 600 para. Bu latifeye birden fazla her devir için ayrıca 100 para verilir. Dalkavuk boğulur ölürse cenaze masrafı latifeye yapana aittir. Bir tarafının üzengisi olmayarak haşarıca bir hayvana bindirilip temaşasından hoşlanılırsa 300 para. Bir salkım üzümün sapıyla beraber yedirilmesi 40 para. Bu vesika gösteriyor ki eski dalkavuklarla zamanımızda dalkavuk kelimesinden anladığımız mana ne kadar ayrı şeylerdir. Müverrih Peçevili İbrahim Efendi de dalkavuklara, şaklabanlara fevkalade düşkün olan 3. Murat'ın hal tercümesinden bahsederken şirin bir fıkra nakleder. Müverrih'in ağzından dinleyelim. Maskaranın biri şetaret ve maharetini gösterip de ihsanını alacağı sırada "Yok hünkârım, bugün altın istemem, 100 değnek isterim." der. Padişah sebebini sorunca "Hele 50'sini vurdurun da o zaman sorun." der. Padişah emreder, maskarayı falakaya yıkarlar, değnek 50 olunca herif "Durun" der, "bir ortağım vardır, 50'sini de ona vurun." Ortağının kim olduğunu sorarlar. "Beni her gün davete gelen bostancı padişahımızın ihsanını alıp giderken seni ben çağırdım, yarısı benimdir" diyerek paranın yarısını elimden zorla alır. "Bugün de değneğin yarısı onun hakkıdır" der. Padişah gülmekten katılır, maskaraya mutat ihsanının iki mislini verir, bostancıyı da 50 değnek için falakaya yatırırlar. Maymunların idamı. Eski yelken ve kürek devri gemiciliğinde her gemide birkaç tane talimli maymun bulunurdu. Bunlar açık denizde gemilerin direklerinin tağ tepesine tırmanarak korsan gözcülüğü yaparlardı. Gayet keskin olan gözleriyle ufukta bir gemi gördükleri zaman bağırarak haber verirler, gemiciler de bir korsan cengine hazır bulunurlardı. İstanbul'un yelken, halat, makara, kürek, zift, varil, lenger, hülasa bütün gemi teçhizat ve levazımının satıldığı yer Galata'da iki köprü başı arasındaki sahaydı. Gazi Köprüsü başında Sokullu Mehmet Paşa Camii, Azap Kapısı Camii, civarında da bir sıra maymuncu dükkanları vardı. Tersane gemileri ve sair tüccar gemileri için talimli maymunlar burada satılırdı. 3. Murad'ın hocası Abdülkerim Efendi gayet mutaassıp, asabi, her aklına geleni yapan, padişah üzerindeki nüfuzuna dayanarak hiç kimseden korkmayan bir adamdı. Güzel konuşur, camilerde vaaz ettiği zaman dinleyicileri kendisine meftun ederdi. Bir gün Hoca Efendi bir kitapta "Maymun fuhşa alet olur" diye bir bend okumuş, asabiyetinden ateş kesilmişti. Hemen arkasına binlerce insan toplayarak Azap Kapısı çarşısına gitmiş, maymuncu dükkanlarını basmış, ne kadar maymun varsa yakalatıp bir çare hayvanları oradaki ağaçlara astırarak idam ettirmişti. Halk da pek haklı olarak bu mutaassıp hocaya "Maymun Keş" lakabını takmıştı. Tırnova Cadıları. Cadıya, gul yabaniye, hortlağa inananlar dünyanın her tarafında her zaman bulunur. Hüseyin Rahmi merhum bu korkunç mevzu mizah edebiyatımıza mal etmişti. Zamanımızda da gazeteler perili cinli evlerden, geceliğin taşlanan pencerelerden bahsederler. Arası çok geçmez bu cinlerle perilerin huysuz ve geçimsiz komşular ve bir takım külhani serserileri olduğunu öğreniriz. Tarihimizde garip vakalara ve pek tuhaf ve hatta tüyler ürpertici batıl itikatlara rastlanır. Bakınız, Bulgaristan'ın Türk idaresinde bulunduğu zamanlarda Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendi, hükümet merkezine gönderdiği resmi yazıda neler anlatıyor. Bu mektup Hicri 19 Rebiülahir 1249 miladi 1833 tarihli olup devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekai'nin 69. nüshasında neşredilmiştir. Bugünkü yazı dilimize çevirerek okuyalım. Tırnova'da cadı türedi. Gün battıktan sonra evlere musallat olmaya başladı. Zahireye dair un, yağ, bal gibi şeyleri birbirine katar ve kah içlerine toprak karıştırır. Yüklüklerde bulduğu yastık, yorgan, şilte ve bohçaları didikler açar ve dağıtır. İnsanların üzerine taş, toprak, çanak ve çömlek atar. Hiç kimse bir şey göremez. Birkaç erkek ve kadının da üzerine saldırmış. Bunlar çağrıldı, soruldu. Üstümüze sanki bir manda çökmüş sandık dediler. Bu yüzden iki mahalle halkı evlerini bırakıp başka tarafa kaçtılar. Kasaba halkı bunların cadı denilen habis ruhların eseri olduğunda ittifak etti. İslimya kasabasında cadıcılıkla tanınmış Nikola ismindeki adam Tırnova'ya getirildi ve 800 kuruşa pazarlık edildi. Bu adamın elinde resimli bir tahta vardı. Mezarlığa gider tahtayı parmağının üzerinde çevirir, resmi hangi mezara bakarsa cadı o mezardaki ruhi habis imiş. Büyük bir kalabalıkla mezarlığa gidildi. Resimli tahtayı parmağında çevirmeye başlayınca resim sağlıklarında Yeniçeri Ocağı'nın kanlı zorbalarından olan Tetikoğlu Ali Alemdar ile Abdi Alemdar denilen iki şakinin mezarlarına karşı durdu. Mezarlar açıldı, cesetleri yarım misli büyümüş, kılları ve tırnakları da üçer dörder parmak uzanmış bulundu. Gözlerini kan bürümüş, gayet korkunçtu. Mezarlıktaki bütün kalabalık bunu gördü. Bu adamlar sağlıklarında her türlü fesadı irtikap etmiş, ırza, namusa, mala tecavüz etmiş, adam öldürmüş, ocakları lağvedildiği zaman her nasılsa yaşlarına riayet olunarak cellada verilmemiş, ecelleriyle ölmüşlerdi. Sağlıklarında yaptıkları yetişmemiş gibi şimdi de halka ruhi habis olarak musallat olmuşlardı. Cadıcı Nikola'nın tarifine göre bu gibi habis ruhları defetmek için cesetlerinin göbeğine birer ağaç kazık çakılır ve yürekleri kaynar suyla haşlanırmış. Ali Alemdar ile Abdi Alemdar'ın cesetleri mezarlarından çıkarıldı. Göbeklerine birer ağaç kazık çakıldı ve yürekleri bir kazan kaynar suyla haşlandı. Fakat hiç tesir etmedi. Cadıcı bu cesetleri yakmak lazım dedi. Bu hususta Şehran'da izin verilebileceğinden ruhsat verildi. Ve iki Yeniçeri'nin mezarlarından çıkarılan cesetleri mezarlıkta yakıldı. Ve çok şükür kasabamızda cadı şerrinden kurtuldu. Kaşıkçı Elması. Dünyanın tanınmış elmaslarının birer tarihçesi macerası vardır. Bu arada bazıları kanlı ve uğursuz olarak meşhurdurlar. Türk hazinesinde Kaşıkçı Elması diye anılan kıymetli taşın hikayesini 18. asrın müverrihlerinden Raşit şöylece naklediyor. 1669 yılında İstanbul'da Eğrikapı çöplüğünde dolaşan baldırı çıplak takımından bir adam bir yuvarlak taş bulur. Bir yaymacı kaşıkçıya giderek 3 tahta kaşığa değişir. Kaşıkçı götürür bu taşı bir kuyumcuya 10 akçeye satar. Kuyumcu taşı arkadaşlarından birine gösterir, kıymetli bir elmas olduğu anlaşılınca bir iki sus payı ister. Aralarında kavga çıkar. Mesele kuyumcu başıya akseder. Kuyumcu başı kavgacıların eline birer kese akçe vererek taşı alır. Fakat bu sefer de vakayı Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa duyar. Taşı kendisi için satın almaya hazırlanırken mesele padişaha akseder. 4. Mehmet bir hattı Hümayun'la elması sarayı Hümayun'a getirir ve saray elmas tıraşına verilir. Eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 48 kıratlık nadide bir elmas çıkar. Kuyumcu başıya kapıcı başılık rütbesiyle bir kese bahşiş ihsan olunur. Kaşıkçı elmasının Eğrikapı çöplüğüne nasıl düştüğü tarihin bir sırrı olarak kalmıştır. Maaş yerine gemi enkazı. İmparatorluğun son devirlerinde bilhassa 2. Abdülhamit zamanında ve meşrutiyette memur maaşları her ay muntazam olarak verilmezdi. Maaş çıkması bir mesele, memurlar için adeta bir bayramdı. Memurların çoğu maaşlarını sarraflara faizle kırdırır, sıkıntı içinde yaşarlardı. En küçük bir katipten vezirine kadar sarrafa borcu olmayan memur yok gibiydi. Devlet ricalının hususi sarrafları vardı ki hepsi bila istisna gayrimüslim, Rum, Ermeni ve Yahudi olan bu sarraflar muazzam servet ve malikaneler, kaşaneler sahibi olmuşlardır. Sultanların ve şehzadelerin tahsisatı da memur maaşları gibiydi. Maaşların muntazam verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle başlamış ve Cumhuriyet devrinde de Atatürk'ün asil bir direktifiyle bir adım daha ileri gidilerek peşin maaş usulü tatbik edilmiştir. Bu da muhakkak ki devlet idaresinde bir asaletin ifadesidir. İkinci Abdülhamit zamanında bir ara iki büyük ve eski harp gemisi, üç ambarlı Mahmudiye gemisiyle bir askeri nakliye gemisi olan Taif vapuru, kadro dışı edilmiş ve tersanede bozularak ahşap ve demir enkazı ayrılmıştı. Bahriye Nazırı Hasan Paşa da o devrin nüfuzlu simalarındandı. Maliye hazinesinde para olmadığı için bu iki geminin enkazını bir müddet Bahriye Erkan ve Zabitanı'nın çıkmayan maaşlarına karşılık olarak kullanmıştı. Zamanımızın maaş bordroları yerine maaş kağıtları kesilir. Nazır Hasan Paşa da bu kağıtların altına mesela maaşına karşılık Taif vapurundan 500 okka enkaz verile diye yazardı. Nazırdan bu emri koparanlar sevinçten adeta uçarlardı. Hemen enkazcılara koşarlar, maaş kağıdını derhal paraya tahvil ettirirler. O adamlar da tersaneye gelerek topladıkları maaş kağıtlarını tutarında Taif ve Mahmudiye enkazını kaldırırlardı. Görüp işittiklerim ismindeki çok kıymetli eserinde bize bu hatırayı nakleden Çankırılı Hacı Şeyhoğlu Ahmet Kemal Bey, üç ambarlı Mahmudiye hakkında belirsiz de olsa bir fikircik verecek bir fıkra naklediyor. Çocuklarım, 1897-1898 Yunan Harbi'nde zırhlıların çıkışını Unkapanı Köprüsü'nden seyrediyordum. Tesadüfen yanımda kısaca boylu aksakallı bir zat vardı. Bu zat bir aralık kolumu çekerek ve Mesudiye zırhlısını göstererek "Aman kaçalım, şimdi gemi köprüye çarpacak" dedi. Halbuki Mesudiye zırhlısı henüz Ayvansaray önlerindeydi. Beni çeken ihtiyar, "Hey gidi günler hey, biz 14 kişi bir tarafta, 14 kişi diğer tarafta 3 ambarlı Mahmudiye'nin dümenini kullanırdık. Bunlar dümeni parmakla idare olunur, gemiyi kullanamıyorlar" dedi. Ve ihtiyarın dediği çıktı. Mesudiye köprünün açılmış geçidini tutturamadı, köprüye gümbür gümbür bindirdi. Tersane mandaları. Tersane havuzlarına gemi alınınca havuzların suyu makinelerle değil gayet büyük bostan dolaplarıyla boşaltılırdı. Havuzların yanı başında bulunan bu dolaplara da havuz dolabı adı verilirdi ve dolaplara mandalar koşulurdu. Dolaplara da kadimden beri Kürt neferler nezaret ederdi. Bunlara mandacı ağalarına da manda ağası denilirdi. Türkiye'de mükellefiyeti askeriyenin kabulünden çok sonraları dahi tersanede bu dolaplar ve mandalar kullanılmıştır. Vatandaşlara askerlik mükellefiyetinin kabulünden sonra kurası tersaneye düşen efrattan bedel verecekleri için para bedeli yerine mandalı bedel kabul edilmişti. Yani askerliğini Bahriye'de yapacak olan bedelliler kendi yerlerine havuz dolaplarına bir manda gönderirlerdi. Sahibinin yerine hizmet müddetini dolduran mandaların boynuzları yaldızlanır, terhis kağıtları da sırmalı kordonlarla boynuzların arasına asılır, sahibine merasimle teslim edilir, kasabasında köyünde de davul zurnalı bir merasimle karşılanırdı. Ateş istidası. Feryadı gökyüzünü tuttu denildiği gibi görülen haksızlık ve zulümden bizzat padişah şikayet edebilmek için huzura çıkamayanlar son bir çareye başvurmuşlardı. Padişahın sahil saraylardan birinde pencere önünde oturması gözlenir ve hemen bir kayıkla denize açılarak içinde saman, talaş, hasır parçaları veya zifli paçavralar bulunan bir kap baş üstüne konulup tutuşturulur. "Bu padişahım, her taraftan gördüğüm haksızlık ve zulümle artık başımda ateş yanıyor. Son ümidim sendedir, sana sığınıyorum. Fakat beni senin yanına sokmuyorlar" demektir. Bunu gören padişah derhal şikayetçiyi huzuruna getirtir, derdini dinleyerek icap eden emirleri verir. Ateş istidasının en parlak örneği Naima tarihinin 4. cildinde 1648 yılı Hicri 1058 vakaları arasında kayıtlıdır ve Sultan İbrahim Saltanatı'nın son günlerine rastlar. 7 tane İngiliz tüccar kalyonu Galata önünde derya ortasında ak bayraklar çekip bütün mürettebatı güverte üzerine dizilir. Başlarında birer bakraç zift yakıp bağırışmaya başlarlar. Derhal saraydan adam gönderilip dertlerinin ne olduğu sorulur. Meğer getirdikleri maldan evvela ticaret muahedesiyle tespit edilen %3 yerine %6 gümrük resmi alınmış. Sonra satın alınan takriben 15 kuruşluk mallarının bedeli ödenmediği gibi gemi kaptanlarına limanı derhal terk etmeleri de emrolunmuş. Bu mezalim üzerimizden ref buyurulsun yahut sefinelerimizle umumen ateşlere yanarız demek isterlermiş. Bunu öğrenen Sultan İbrahim hemen Çavuşbaşı Ağa'yı Sadrazam Hezarpare Ahmet Paşa'ya göndererek İngilizlere yapılan haksızlığı tamir ettirmiş. Yalıya çıkma nizamı. Tanzimat devrine kadar devlet erkanı ve ricali ve İstanbul ayağını ve kibarı yazın kendi mülkü olan veya kirayla tuttukları yalılara canlarının istediği zaman taşınamazlar ve mevsim sonu keza canlarının istediği zaman şehirdeki konaklarına dönemezlerdi. Hükümet herkesin o yazı Boğaziçi'nin hangi köyünde veya Haliç'in hangi tarafında oturacağını evvelden öğrenir, o yılın havalarına göre nihayet bir gün yalılara göç müsaadesi çıkardı. Şehre dönüşe de aynı usul tatbik edilirdi. Bu izinler çıkmadan hiç kimse yerinden kıpırdayamazdı. Her yıl sayfiye mevsimi için payitahtın sahillerini muhafazaya memur Bostancıbaşı Ağa tarafından Haliç ve Boğaziçi sahillerinin bir defteri tanzim edilirdi. Bostancıbaşı defteri denilen bu defterlerin sahifeleri altın yaldızdan çizgilerle dama tahtası gibi kutu kutu bölünmüştü. Liman ağzında yalı köşkünden Eyüp'ün ötesine Bahariye'ye, karşı tarafta Kara Ağaç'tan Rumeli Kavağı'na, Anadolu yakasında da Anadolu Kavağı'ndan Haydarpaşa'ya kadar yalı, ev, dükkan, kayıkhane, cami, mescit, iskele, bahçe, arsa ve ilahnihai ne varsa sırasıyla her birine bir kere tahsis edilmişti. Meskenlerin sahipleri kirada ise sahipleriyle beraber kiracıları yazılırdı. Örnek olarak 3. Selim zamanında Hicri 1206 yılına tanzim edilmiş Bostancıbaşı defterinden birkaç satır okuyalım. Beykoz iskelesi yanında Mustafa'nın hanesi, yanında Hacızade Ahmet'in yalısı ve arsası, yanında Laz Hüseyin'in yalısı, yanında sabık İstanbul kadısı Hamamizade Efendi'nin yalısı, yanında Merhabazade yalısı, yanında Odabaşızade'nin yalısı, yanında İmamzade Emin Efendi'nin kullarının yalısı, yanında Kireççi taifesinin odaları ve fırınları, yanında Sultaniye Bahçesi ve Bostancılar Ocağı, yanında Beyşehirli Yahya Bey kullarının yalısı, yanında İsmail Ağa kullarının köşkü ve kayıkhanesi, yanında İncir Karyesi Camii Şerifi, yanında iskele. Padişahlar yazın saltanat kayığıyla deniz tenezzühüne çıktıklarında dümende Bostancıbaşı dururdu. Hünkâr merak edip şu yalı kimin diye sordu mu, Bostancıbaşı önündeki defterden falan kulunuzun yalısı, kiracısı filan kulunuz diye okuyuverirdi. Yahut padişah defteri önünde bulundurup merak ettiği yeri kendisi okuyup öğrenirdi. Tanzimattan sonra yalılara çıkmak için bu izin külfeti kalktı. Fakat meşrutiyete kadar bazı kayıtlar, şartlar devam etti. Mesela Abdülaziz zamanında yazın Kadıköy'ünde oturan Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi kendi kayığını beklemeyip halk arasında vapura binip Kadıköy'üne geçtiği ve bu suretle yüksek makamının şerefini koruyamadığı için azledilmişti. Ata binme yasağı.